Ayrım 13. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 158. Bu ellerini yok sayma işi Murtaza'yı bayağı sarmıştı doğrusu. İki elini cebine sokup olur olmaz işleri ayaklarıyla yapmaya başlamıştı. Babasının rakıya meze diye aldırdığı kavunu eve tekmeleyerek getirmeye çalışması Necdet Bey'i öfkelendirip üzerine yürüttüyse de kursta bu işin ilmini kapan Murtaza saldırıyı ustalıkla savuşturmayı başarmıştı. İş yerinde ise birbirine geçmiş yüzlerce ayna görüntüsünde artık ayaklarını yakalamaya çalışıyordu. Saçları kurcalanırken arkasındaki çırağın aşağılarda bir yerlere baktığını aynadan fark eden müşterilerden bir kısmı, Murtaza'nın bu hareketini başı önünde bir efendilik hali olarak yorumlarken, daha önceden tanıyan bir bölüm müşteri ise manyaklık geldi oğlanın üstüne diye düşünüyorlardı. Aradan geçen zaman içinde Murtaza geliştirdiği ayaklarını yalnızca bir kez hakiki hasımlar üzerinde deneme imkanı bulmuştu. Batur Alp Hoca'ya dövüş sanatları salonunda kiralayan daire sahibi hesapta konu komşunun gürültüden şikayetçi olması üzerine dairemden çıkın diye tutturmuştu. İlkten konsantre çığlıklarını sessiz atmışlar, kırdıkları kiremitleri bezlere sarıp öyle vurmayı denemişlerdi. Ama hiçbiri kar etmedi. Ev sahibi fikrinden vazgeçmiyordu. Üstelik elektrik saatini söküp gitmiş, dövüş sanatçılarını karanlıkta bıraktığında kimin kime vurduğu belli olmamaya başlamıştı. İşin felsefesi gereği sinirlerine uzun bir süre hakim olup dövüşten kaçınmışlardı ama sonunda dövüş sanatkarı da bir insandı. Sinirlerinin bir dayanma hududu vardı. O gece her kuşaktan tüm kursiyerler toplanıp daire sahibinin üç oğluyla birlikte işlettiği kader kıraathanesine doğru üzerlerinde ninja kıyafeti olduğu halde minibüste yola koyuldular. Her şey 5-10 dakika içinde olup bitti. Gecenin o saatinde kahvede pek öyle müşteri yoktu. Batur Alp Hoca çabucacık konsantre olup kaynar çay kazanını tek darbeyle alaşağı etti. Ardından masalar, sandalyeler havada uçuşmaya başladı. Herkes kaçıştı. Murtaza'ya neredeyse ayaklarını deneyecek kimse kalmıyordu ki, ortalık yerde bön bön bakıp duran seyyar midye dolmacısına çok şık bir ayak hareketi yapma olanağı buldu. Sağ ayağını kınından fırlayan bir sus dalı gibi ileri sürüp satıcının önünde asılı mavi para önlüğüne daldırdı. Daha sonra satıcıyı önlüğün içindeki ayağıyla kendine doğru çekerken sert sayılmayacak bir kafa darbesi attı. Ardından kurstan elin diye alışkanlıkla eğilip selam vermek üzere gözleriyle hocasını aradı. O imtihan gecesinin sonunda kahvehaneden ayrılırken bütün kursiyerler niyeyse elleriyle kurda benzer bildik işaretten yapıyorlardı. Murtaza da denedi. Onunki önce kulaklarını sallayan tavşana sonra hiçbir şeye benzedi vazgeçti. Yine ellerine konsantre olamamıştı işte. Annesi Murtaza'nın giderek artan dövüş sanatı merakını büyük oğlanın top hevesine benzetiyor. Hatta yıkamak için futboldan daha az çamaşır işi çıkaran bir spor çeşidi olduğu için kendi adına daha faydalı buluyordu. Ancak bir sonbahar günü bu düşüncesi yerini tuhaf bir korkuya bıraktı. Pazara denk gelen o gün iki oğlu birden evdeydi. Büyüğü yere oturmuş, ertesi gün yapacağı sonbahar konulu vitrin dekoru için dışarıdan topladığı çeşit çeşit sarı ağaç yapraklarını inceliyordu. Küçüğü ise yoğun konsantrasyon halinde ruhunu bedeninden çıkarıp kendisini manevi bir kamerayla ensesinden görmeye çalışıyordu. İşin felsefesine göre bir kere böyle bir şeyi becerse bedenini dünyevi acı hislerinden kurtarabilecek, sonra kim bilir neler yapacaktı. İşte Murtaza bu ahval içinde hane halkına belli etmeden kendinden geçmeye uğraşırken abisini şeytan dürttü. Kalkıp kardeşinin kafasına kurumuş bir yaban inciri attı. Sonra bir tane daha. Yoldan toplanan yaprakların arasına karışıp eve giren kurumuş yaban incirleri. Onlar Nevin Hanım'ın haberlerde sık sık duyduğu kardeşi kardeşe kırdırtan nifak tohumları gibi bir şeydi. İsabetli incir atışlarının arkasından oğlanlar arasında ağız dalaşı başladı. Varol, "Şşş, alo, ne yapıyorsun lan çekirge?" dedi. İçine yaptığı manevi yolculuktan densizce uyandırılıp konsantrasyonu bozulan Murtaza öfkeyle "Ebeninki!" diye cevap verdi. Karşılıklı yavşak dendi sonra. Derken hop diye kalkıp birbirlerine dolandılar. Yıllardır oğullarının yerli yersiz itişmesine alışık olan Nevin Hanım aldırışsız "Yavaş lan sıpalar!" deyip önündeki işe devam etti. Yazın kara sineklerin üstüne pislediği abajuru kocasına söktürmüş, haşlak suya batırdığı bezle silerek temizliyordu. Aslında hiç öyle çığlığa benzeyen tuhaf bir ses filan duymamıştı. Ama gözlerini önündeki işten ikinci kez kaldırdığında varolu yere doğru eğilmiş, yüzünden yere doğru oluk oluk akan kana şaşkınlıkla bakarken buldu. Bir süre üçü birden öylece kaldılar. Kanın fena kırmızısı gözlerini aldı. Neden sonra ilk ayılan Nevin Hanım oldu. Oğlunu divana doğru sürükleyip boylu boyunca uzattıktan sonra ''Çek lan, çek elini yüzünden!'' diye bağırdı. Ardından oğlanın kan bulaşığı saçlarını eliyle düzeltip ''Yok bir şey!'' dedi. Burnun azıcık yerinden oynamış. Gerçekten de akan kanın dışında varolun yüzünde pek bir şey yoktu. Daha o gün başını divandan sarkıtıp akan kanı dindirdikten hemen sonra ayağa kalkmıştı. Asıl korkunç olan sonuna kadar açılmış gözleri, öfkeyle büzdüğü dudaklarının ardında kenetlenmiş dişleri ve çatık kaşlarıyla Murtaza'nın yüzüydü. Nevin Hanım ne önden büyüttüğü varolun ergen kudruklukları sırasında ne de sarhoşken kafayı üşüten kocası yok yere hır çıkardığında hiç ama hiçbirinin yüzünde böyle bir ifade görmemişti. Neydi, nasıldı? Cinler mi tutmuştu oğlanı, büyü mü vardı üstünde? Kim getirmişti o şeytan bakışları gözüne? İçindeki bu öfke neredendi? Nevin Hanım bu soruları nasıl cevaplansındı? Murtaza'ya sorsa çoktan gitmişti. Yerde arasında sarı yapraklar karışmış, kocaman bir kan lekesi öylece duruyordu. Bu Murtaza'nın kısacık yaşamında döktüğü ilk kandı. Nasıl olup da abisinin burnuna kafa indirdiğini hatırlayamıyordu. Anlatılmaz bir suçluluk duyuyor, küslük çıkarmayacağını, izin vereceğini bilse gidip abisine sarılmak, galiba bir de ağlamak istiyordu. Acaba bu türden bir duygunun dövüş sanatlarında Japonca karşılığı var mıydı? Batur Alp Hoca varola suç buldu. Konsantre olmuş kişiye yılan bile dokunmazdı. Gel gelelim burnu alınan bir darbe de fevkalade tehlikeliydi. Hoca bunları anlatırken dalıp kendi burnunu mıncıklayınca sinüsündeki silgiyi yerinden oynattığı için saatler süren bir hapşırık krizine tutuldu. Olacak gibi değildi. Hapşırık ve gülme sesleri arasında kursun disiplini bozuldu. O akşamki ders erken bitti. Murtaza kurs dönüşü kuaförün önünden geçerken dükkanın ışıklarını açık gördü. Arada bir kalfalar geç saate kadar dükkanda takılıp niye orada bulunduğu asla belli olmayan iri Japon balıklarıyla dolu akvaryumun önünde dibi gelmeyen geyikler çevirirlerdi. Dükkan açma sırasının kendinde olduğu bazı sabahlarda Murtaza akvaryumun önünden geceki ailemin çöplerini toplar, usta gelmeden izleri silerdi. Bu saatte eve gidip abisiyle karşılaşma yüreği kaldırmadığından usulca dükkanın kapısından süzüldü. Kalfalardan biri elinde vodkalı kola bardağıyla telefonda yiyişiyor, diğeri ona gülümseyerek el işaretleri yapıyordu. Telefondaki Murtaza'yı görünce göz kırpıp kafasıyla akvaryumun önünü işaret etti. Çok geçmeden Yaşar kuaför ve güzellik salonunun personeli bir şişe vodkayı haklayıp güzelleştiler. Murtaza kuaförün dört duvar aynasında binerden 2000 tane yamulmuş kalfa suratı, bir o kadar şişko Japon balığı, 1000 tane filan da kendi kan çanağı gözlerinden görmeye başlayınca artık eve dönme vaktinin geldiğine karar verdi. Bu kararını oradakilere açıklama gereği duymadan geldiği gibi usulca çıkıp kayboldu. Dışarıda vitrinlere sığmayacak cinsten heybetli bir sonbahar gecesi hüküm sürüyordu. Murtaza yıkıla kalka yürürken sarı yaprakların peşine takıldı. Toplayıp abisine götürecekti. Ne diyeceğini bilmiyordu. Kapısını açıp güzellerinden vitrinlik bir avuç yaprak uzatsa, hiçbir şey söylemese, sussalar abisi anlasaydı. Sabahleyin yatağında bir tomar sarı yaprağın arasında uyandı Murtaza. Sağ avucunda da ölü bir Japon balığı tutuyordu. Yanında abisinin yatağına baktı, boştu. Varol çoktan kalkıp işe gitmişti. 2. İsmi ne bunun? Diye sordu doktor. Varol, dedi Murtaza. Varol, bana bak Varol Bey, aç bakalım gözlerini. Ne oldu sana böyle? Konuşabiliyor musun? Parmağımı izle bakalım. Varol Bey, bugün günlerden ne Varol? Varol gözünü açtı ama doktorun havada sağdan sola doğru hareket ettirdiği işaret parmağına değil, öylesine boşluğa baktı. Göz bebekleri kayboldu önce. Gözlerinin akı üstünde bir süre titredi kapaklar, sonra kapandılar. Bir kez de Murtaza Varol dedi kardeş sesiyle, bir şey olmadı. Doktor bu kez kendi elleriyle açtı Varol'un gözlerini. İkisine de ayrı ayrı fener tuttu. Bıraktı, kendiliğinden kapandı kapaklar. Feneri cebine koydu. Sonra Varol'un koltuk altıyla göğsünün arasındaki etli bir yeri olanca gücüyle morartıncaya kadar sıktı. Varol yüzünü ekşitip inildedi biraz. Bu ne demekti? Murtaza doktora baktı, doktor Murtaza'ya bakmadı. Ardından cebinden bir Ford araba anahtarı çıkardı doktor. Varol'un çıplak tabanlarına sırayla sürttü. Ayaklardan biri dışarı doğru parmaklarını büktü, diğerine hiçbir şey olmadı. Bu ne demekti? Murtaza doktora baktı, doktor Murtaza'ya bakmadı. ''Kendi dükkanını mı açacaksın?'' dedi Yaşar Usta. ''Yok'' dedi Murtaza, ''başka iş buldum.'' ''Bak ne bok yersen ye'' dedi patron. ''Para bulduysan tamam Aç kendi kuaförünü. Ama buradan adam ayartma. Kendi kalfanı, kendi çırağını kendin bul. Kendi dükkanını mı açacaksın dedi Batur Alp Hoca. Yok dedi Murtaza, başka iş buldum. Bak ne bok yersen ye dedi senseyi. Silahlı işe girme. İt kapısında tetikçi olup dövüş sanatlarını kötüye kullanma. Bara, kulübe, bodyguard girersen büyükbaş çocuğu tokatlama. Hapa, ota, boka karışma. Sarhoş karıların dediklerine inanma. O alemlerde uzattıkları bir bardak suyu bile kendi bildiğin suyla sulandır öyle iç. Sonra kendi işini kurarsın dedi supervisor. Yok dedi Murtaza, daha çok var. Bak ne bok yersen ye dedi supervisor. İtaatsizlik etme. Koruma işi disiplin ister. Beyin olayında herkesten kurnaz ve berrak ol. Kuru, sulu içme. Müşteriyle fazla konuşma. Sen onları korumakta vazifelisin ama ayarını bil. Ara sıra dağıttıklarında karışıp da keyiflerine kahya olma. Burada delirsinler diye kapıda para ödüyorlar, aklından çıkarma. Bu alemde ummadık taş baş yarar. Senin birini dövmeyi gözün keser de arkasından kimler çıkar bilinmez. Bulaşacağın herifi iyi tart. Hadiseye hiçbir zaman tek başına girme. Girersen de korkma, sonuna kadar git. Evelallah, sonra ekipten Şefik bizimle beraber. Peki tamamdı. Yalnız Murtaza supervisor yerine sensei, patron, şef ya da reis dese olur muydu? O lafa gerek yoktu. Abi dese yeterdi. Bakma sen dedi abi. O laf buradaki yavşakların uydurması. Bir tek kulüp sahipleri böyle der bana. O gün Boğaz'daki büyük gece kulübü Dreamland Beach'te indoor bodyguard oldu Murtaza. Denize Nazır Bahçeli bu büyük kulüpte yaklaşık 10 tane koruma vardı. Bunlardan önemli bir bölümü telsiz çevriminde door diye geçen kulüp girişinde, geriye kalanı içerideki teras, havuz başı ve dans pistindeki barlarla kulübün geniş bahçesini çevreleyen teller boyunca görev yapıyorlardı. Murtaza supervisor amirinden aldığı bu kısa briefingden sonra olaya tel boyundan girdi. Supervisor abinin adamları ona kafaya takılan kulaklıklı telsizlerden verdiler. Bir de security üniforması. Üzerinde adını bilemediği bir yırtıcı kuşun resmi olan iyi kumaştan üniforma Murtaza'ya çok yakıştı. Düdüğü ve kelepçesi, hatta bir de feneri oldu. Doğruda görev yapanlarsa sadece kulaklıkta telsiz ve kara güneş gözlükleri takıp damatlar gibi siyah takım elbiseyle dolaşıyorlardı. İstesem yetten doğruda göreve başlardım dedi Murtaza annesine. Şimdilik içeride ve tel boyunda dolaşıyorum. Supervisor'ım sen vurucu güçsün, şimdilik geride dur dedi. Hem işi alttan başlayıp kademe kademe öğrenmek lazım. Nevin Hanım küçük oğlunun pek de hırlı bir işe girmediğinin farkındaydı. Hafif bir endişe duyuyordu duymasını ama oğlunun yıllardır dövüş kursuna gidiyor olmasını verdiği alışkanlık ve giydiği göz alıcı üniforma bu endişesini gideriyordu. Yalnız bir ara bu üniformanın ütülenip ütülenmeyeceği konusunda ciddi bir kararsızlığa düştü. Çünkü yıllar öncesinde Murtaza'nın kursta giydiği turuncu kuşaklı full kontak kostümüne sakız gibi yıkadıktan sonra bir güzel kılıç ütü çektiğinde Murtaza küplere binmişti. Ne yaptın sen anne ya? Dövüş kostümü hiç ütülenir mi demişti. Kursta hep dalga geçecekler benimle. Tamam, şimdiki üzerindeki yırtıcı kuş resmi metal düğmeleriyle filan bir üniformaydı ama sonuç olarak bu da bir dövüş elbisesiydi. Nevin Hanım gözlüğünü takıp oğluna belli etmeden elbise üzerinde ütü izi ararken içeri giren Varol, kardeşin üniformasını görür görmez abartılı tepkiler göstermeye başladı. Vay! Çekip Murtaza'nın çevresinde daire çizdi. Olmuşsun oğlum sen! Acemi taburunun önünden geçsen Erat binbaşı gördüm zanneder. Kısa sürede muhabbet kuaförden gece kulübüne, Murtaza'nın hep manita kaynayan mekanlarda iş bulmasına geldi. Annelerin içeride olduğu bir sırada Varol, Murtaza'nın kelepçesini işaret ederek poşetli derginin Nisan sayısındaki bir fantaziden söz etti. Buna göre Kuşadası'ndan yazan FK21 adındaki barmen, çalıştığı otelde alkollüyken tanıştığı Hollandalı bir kızla odasına çıkmış, kız bavulundan bir kelepçe çıkarıp FK'dan kendisini yatağa bağlamasını istemişti. Bu konuşma Murtaza'nın ''Aman be abi, gökten şey yağsa benim kafama öbüründen düşer'' anlamındaki cümlesiyle gülüşerek son buldu. Murtaza sabahın ilk ışıklarına değin sürecek işi için enerji toplamak üzere yatmaya gitti. O uyurken Nevin Hanım oğlunun üniformasını ütüledi. Var olsa nedir ne değildir diye kardeşinin teçhizatıyla oynarken yanlışlıkla kendi kendini kelepçeledi. Sonra anaoğul birlikte Murtaza'nın ceplerini karıştırıp kelepçenin anahtarlarını ararken Nevin Hanım Varol'u ''Ulan elin ayağın bir rahat dursun, ne halt etmeye karıştırıyorsun çocuğun eşyalarını?'' diyerek payladı. Fakat Varol'u çözüp de yolladıktan sonra o eşyalarla kendisi oynamaya başladı. Kelepçe değil ama fenerle düdük dikkatini çekti. Fenerle düdük dediğim böyle olurdu işte. Depremle birlikte yaşamaya alışmalıyız. Bir an evvel önlem almalıyız geyikleri sırasında. Kendisi de önlem olarak düdük ve fener almıştı. Zaten mahalledeki diğer evlerle birlikte nasıl ayakta durduğunu akıl sır ermeyen evi için başka nasıl bir önlem alabilirdi ki? Yıkıp yeniden mi yapacaklardı? Kaldırıp da altına kaya mı gömeceklerdi? Televizyonda duyduğu bir yığın laf kalabalığı arasından aklı pilli el radyosu, düdük ve feneri seçmişti. O da Migros poşetinden bir deprem çantası yapıp içine pilli radyo, fiyonk makarna, pet şişede su, düdük ve fener koydu. Ancak nasıl olduysa pet şişe patlayıp çantadaki diğer malzemenin canını okumuştu. Makarna filan neyse de içindeki nohut tanesine benzeyen şeyin rutubetten şişmesiyle bozulup bir daha ötmeyen düdük Nevin Hanım'ı öfkelendirmişti. Allah esirgesin, enkaz altına düşüp de seslerini duyurmak için bu uyduruk düdüğe kalsalar halleri haraptı yani. Ama şimdi Murtaza'nın düdüğü işte bu esaslı bir şeye benziyordu. Yaşlı kadın düdüğün sesini denemek için ağzına götürdü ama sonra oğlunu uyandırmaktan korkup vazgeçti. Onun yerine acayip bir ışık saçtığı her halinden belli olan heybetli el fenerini incelemeye başladı. Gündüz vakti bembeyaz tavanda bile patlayıp göz alıcı bir ışık veren bu fener kim bilir karanlıkta nasıldı. Bu kez gece gelen nöbetçi doktor fener tutuyordu varolun gözlerini. Tıpkı gündüzki doktor gibi bir seri muayene hareketini tekrarladı. Yalnız bu doktor araba anahtarı yerine bir yale kapı anahtarı sürtmüştü abisinin tabanlarına. Bunlar ne demekti? Murtaza doktora baktı. Bu kez doktor da Murtaza'ya baktı. Sağlıklı insanın gözüne bir ışık kaynağı yöneltildiğinde göz bebekleri küçülür, dedi. Bak abinin göz bebeklerinden sağ tarafta olanı sabit. Diğeri büyüyüp küçülüyor. Sağ ayaktan da vermesi gereken ilkel tepkiyi alamıyoruz. Demek ki beynin sol tarafında bir kanama olabilir. Yarın tomografisi gelir, her şeyi anlarız. Şimdilik ilaç verip bekliyoruz, dedi. Sonra doktor ve Murtaza sessizce varola baktılar. Saçları dağınıktı. Tek tük çıkmış sakalları üzerinde ağzına takılan borudan sızan bir parça kan kurumuştu. Abisine baka kalan Murtaza'yı bir deli ağlaması tuttu. Gözünde yaş filan yoktu. Yüzü ifadesizdi. Sadece boğazına takılan bir şeyi bir an önce fırlatıp çıkarmak istermiş gibi övünmeyle hıçkırık arası tuhaf sesler çıkarıyordu. Böyle olmaz ama, dedi doktor. Aslında abin seni duyuyor. Senin bu halin iyileşmesini geciktirir. Peki gerçekten de duyuyor muydu abisi? Varol, varol abi, dedi Murtaza. Hiçbir şey olmadı. Güzel yerdi Dreamland Beach. Gündüzde deniz kıyısındaki herhangi bir bahçe gibiydi. Ama akşam olduğunda karşı kıyıdaki sıra sıra ışıklar, boğaz ve gökyüzünü lacivertliğinde yüzüyor, gizli ampullerle aydınlatılan ulu ağaçlar tuhaf gölge oyunlarına başlıyor, henüz müşteriler gelmeye başlamadan ya da tamamen gittiklerinde çalınan ağır tempolu müzikle gerçekten de güzel rüyaların geçtiği bir mekanı andırıyordu. Tanktan büyük kara ciplerden ya da oyuncakmış, şekerdenmiş gibi ufak spor arabalardan inen müşteriler gelmeye başladığında müzik hareketleniyor, ulu ağaçları aydınlatan gizli ışıklar kararıp yerlerini tüm mekanda fıldır fıldır dönerken sürekli renk değiştiren güçlü ışıklara bırakıyorlardı. Her gece gelenler arasında anlatılmaz güzellikte kızlar, havalı delikanlılar vardı. Arada bir onlarla göz göze geliyordu ama hemen gözlerini kaçırıyordu Murtaza. Kuaförde çalışırken türlü ayna oyunlarıyla başkaca kimselerin fark edemeyeceği tuhaf yansıma açılarından güzel kızların gözlerinin ta içine uzun uzun bakmıştı. Kendince uygun bulduklarına aradan aynaları çıkarıp şöyle derinden baktığı da olmuştu. Ama karşısındaki bunu fark etmezdi bile. O yüzden geceleri Dreamland Beach'in tel boyunda dolaşırken kimseyle göz göze gelmeyip yalnızca gökyüzüne bakıyordu. Bazen sahilden atılan havai fişekleri denize düşünceye kadar izliyor, bazen girişteki ışıklandırılmış çatının tepesinde tur atan martıları gözetliyordu. Annesi Nevin Hanım boşa telaşlanmıştı. Vukuat filan olduğu da yoktu işte. Gerçi ara sıra uygunsuz kişiler girmek istediğinde kapıda olay çıkarıp tartaklanıyor, bazen iş büyüyerek adamlar toplanıyor, ufak tefek birileri yaralanıyordu. Ama Murtaza'nın görev bölgesinde bir bok olduğu yoktu. O her gece kapanışta kulübün bahçesindeki ağaç diplerinde kalan olup olmadığına bakıyor, sevişenlere fazla bulaşmadan, yekten fener tutmadan ''Hadi arkadaşım kapanıyoruz'' diye sesleniyor, sızanları uyandırıp kollarına giriyor, gerekirse adam taşımak için telsizle yardım çağırıyordu. Bunların dışında aralıksız bir davul sesi, çamları ve denizi yalayarak dönen rengarenk ışıklar ve uzakta yıldızlar. Murtaza hastanenin koridorundaki açık bir pencere önünde yıldızlara bakarak sigara içerken arkasından güçlükçe konuşabilen bir genç adam sesi duydu. Neyine güveneyim de get yalan dünya. Ya da buna benzer bir şey söyledi adam. Konuştukları tam olarak anlaşılmıyordu. Sözcükleri içinden bir yerlerden zorla söküp birer birer çıkarıyormuş gibiydi. Üzerinde pijamalar, elinde henüz yanmamış tek dal sigara vardı. Murtaza adamın sigarasını yakarken adam camın önüne yerleşti. Pijamasının cebinden çıkardığı boş bir ayran kabını küllük yaptılar. Serebral, serebral hematom, dedi adam. Genç adamın deminden beri homurdandığı şeyler bir derece de bu son söylediğini hepten anlamamıştı Murtaza. Anlamadım abi. Beyin kanaması işte. Senin abin düşmüş de kanamış. Benimki kendisi. Durduk yere kanadı. Beyin, beyin. Bir muamma beyin. Serebral, serebral hematom. Adam konuşurken acı çekiyormuş gibiydi. Sözcüklerin devamını bilse Murtaza tamamlayıp adamı bu acıdan kurtarmak istiyordu. Ama aksi gibi adamın konuştukça konuşası vardı. Ara sıra Murtaza adamın sözünü kesip kendisi bir mevzu açarak konuşmanın seyrini değiştirmek istediyse de başarılı olamadı. Adam açıkça belli, büyük bir iştahla konuşmasını sürdürdü. Taksiciymiş, adı Tuncay. Bir gün araba kullanırken ensesinden başına doğru bir ağrı tutmuş bunu. Lan demiş, çekeyim arabayı, durup şurada bir soluklanıp su içeyim, belki açılırım. Girmiş bakkala bu. Bakkala diyecek ki, bana işte şöyle ufaklarından bir su ver. Ama bir bakmış ki konuşamıyor. Bir iki daha denemiş, yok olmuyor. Altı üstü bir ufak su isteyecek ama ne mümkün. Başındaki ağrı da an be an artıyormuş ama. Atlayıp arabasına eve gitmiş, anasına bir şeyler diyecek olmuş. Yine yok, konuşamıyor. Var bir bokluk ama ne? Nereden bilsinmiş? Sonunda almış eline kağıdı kalemi, ana ben konuşamıyorum yazmış. Annesi de git işine, benle eğlenme diyesiymiş. Şaka yapıyor sanıp buna inanmıyormuş. E tabi oturup kalkması, yürümesi filan normalmiş. Niye durduk yerde konuşamasınmış ki? Annesi elbette inanmamış. Derken az kusmuş bu. Anasını da yanına alıp kendi kullandığı arabayla hastaneye gelmiş. Yine yazmış kağıdı. Böyleyken böyle demiş. Beyin kanaması demişler. Apar topar serumlar, şunlar bunlar. Ayran kabının içi izmarit doldu. Murtaza adamın niye büyük bir iştahla konuştuğunu çözdü. Dinlemekten yorgun abisinin başına dönerken aklına taksicinin sözleri takıldı kaldı. Beyin, beyin, bir muamma beyin. Ayın 14'üyken, ay en büyük ve en sahici halindeyken kapanışa yakın delaşlı davullar susmuş, müzik denizin dipten gelen dalgalarına efsunlu kemanlarla eşlik ederken Murtaza tel boyunda durmuş gökyüzüne bakıyorken. Uzaktan tel boyundaki çamların altından bir yerden incecik bir kız sesi sunturlu bir küfür savurdu. Murtaza ilkten önemsemedi. Oluyordu öyle. Çalı diplerine gizlenip sevişirlerken kendilerinden geçip bağırışıyorlardı bazen. Kimileri de yuttukları içkiler, haplar filan zıvanadan çıkarıp delirtiyordu. Bir keresinde iyice sarhoş kızın biri, yok mu beyneği diye papağan gibi saatlerce bağırmış, arkadaşları kulüp boşalıp da ortalık sakinleşinceye kadar kızı oyalamak için akla karayı seçmişlerdi. Klasik hareketlerini tekrarladı Murtaza. Sesin geldiği yöne doğru feneri şöyle bir gezdirdi. Hadi artık kapanıyoruz yavaş yavaş diye seslendi. Telin sonuna kadar yürüyüp dönüşte aynı şeyleri bir kez daha tekrarlayacaktı. Murtaza yürürken kızın sesi uzaklaşıp derinleşti. Tel sonundayken kız küfretmeyi bırakmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu artık. Murtaza yeniden yürüyüp hıçkırıklara doğru yaklaştı. Aklına kuaförde tanık olduğu türlü çeşitli kadın ağlamaları geldi. Kuaför kadınların rahatlama mekanıydı. Ara sıra oturup ağlaşırlardı orada. Randevu sırasına, saçının yanmasına, bir cep telefonu görüşmesi sonrasında bilinmez şeylere ağlayanlar vardı. Ya da ağlamasını evde bitirip şişmiş ve kararlı gözlerle gelen kadınlar olurdu. Öyle gelen kadınlar saçlarında ani değişiklikler, tuhaf renklerde boyalar isterler. 10 gün sonra yine şiş gözlerle kuaföre dalıp daha acayip bir saçla salonu terk ederlerdi. Bir de annesi. O sessiz ağlardı. Hep mutfakta fırının yanındaki yırtık minderli taburesine oturmuş, masanın muşamba örtüsünü siliyormuş gibi yaparken. Orası annesinin ağlama yeriydi. Babasının cenazesi dahil başka hiçbir yerde ağlarken görmemişti onu. Olan ağlamasını biriktirmiş, o taburede oturmuş, o örtüyü silerken. Hıçkırıkların yanına geldiğinde tam fenerini tutup klasik repliğini atacaktı ki ağacın altından sendeleyerek dünyanın en güzel saçlı kızı çıktı. Mavi pırıltılar saçan, dalgalı, siyah, uzun saçları vardı. Murtaza fenerini başka birileri daha var mı diye kızın çıktığı ağacın altına doğru tuttu, yoktu. Ardından bahçenin karanlık tarafında sendeleyerek yürüyen güzel saçlı kızın yanına gidip koluna girdi. "İyi misiniz?" diye sordu. "Yok bir şeyim," dedi güzel saçlı kız. "Tek başına mı gelmiştiniz?" Murtaza bu sorusunu sorarken kızın tam gözlerine bakmıştı. Ne kuaförde yüz türlü ayna oyunun arasında baktığı gözlerde, ne de buraya gelip giden kızların kaçamak bakışlarla süzdüğü gözleri içinde böylesi vardı. İri, siyah gözler. Biraz içlerindeki yaştan, biraz ay ışığından pırıl pırıl parlıyorlardı. "Öyleymiş," dedi kız. "Meğer tek başıma gelmişim." Niyeyse üzüldü kızın haline Murtaza. Onu barda bırakıp giden salak kim olabilirdi ki? Belli kavga edip ayrılmışlardı. "Boşa kendinizi üzüyorsunuz bayan. Olur böyle şeyler. Yarın ayılınca unutursunuz." İçinden böyle bir cümle geçti Murtaza'nın. Olmazdı ama. En azından bayan lafı olmazdı. Bir keresinde bir kıza bayan dediğinde supervisor abi onu uyarmıştı. "Bayan ne kelime lan? Kebapçı garsonları seslenir öyle. Çok lazımsa hanımefendi diyeceksin." O cümlenin hanımefendilisinden kurulacaktı ki kız yere devrildi. Koşup koluna girdi Murtaza. Kızı kaldırırken nefesi nefesine değdi. Neydi o nefes, nasıldı bilemedi Murtaza. Koluna girdi, kapıya doğru yürümeye başladılar. Nefesini tutuyordu Murtaza. Demin nefesleri karıştığında kızından aldığı soluk biraz daha göğsünde kalsın istiyordu. Nefesi uçup gitmesin diye kapıdan gelen telsiz anonsuna cevap vermedi. Yürüyorlardı.